Podcast dinle.
Alpara ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Anda Özdemirgül. Portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. Haftanın son işlem günündeyiz. Gelişmelere, rakamlara bakacağız. Ekonomist Belgin Maviç ile birlikte. Günaydın Belgin Hanım.
Günaydın Hande. İyi sabahlar. Bir haftayı daha bitiriyoruz
bir seninle birlikte. Bir haftayı daha evet geride bırakıyoruz. Bu noktada gelişmelere de bakacağız. Tabii dün de bizim açımızdan yoğun bir gündü. Evet. Onun da detaylarına değineceğiz mutlaka. Ama şöyle Borsa İstanbul BIST 100 endeksiyle hemen başlayalım. Nasıl bir performansı var? Son işlem günündeki bakıyoruz. Yatay negatif %0.08 aşağı yönlü hareketi var. 1574 seviyesi konuşuyoruz. Aşağıda 1522. 1575 yukarıda. Dün hemen hemen birçok sektöre baktığımızda primli bir gün yaşandı. Ne dersiniz şimdi? Dünkü seviyeler bugün beklentiniz nedir? Önemsediğiniz seviyeler nedir? Yeni haftaya da nasıl başlarız? Şöyle bir detaylandıralım. Buyurun.
Şimdi hafif eksi de olmasaydı görüyorsunuz anlatmaya gerek yok rakamlar konuşuyor diyecektim. Ama yine aynısını söylüyorum. Görüyorsunuz anlatmaya söz yok. Kapanış rekoru kırdık. Seans içi rekorumuz en çok gördüğümüz, en yüksek gördüğümüz 1589. Bugün görebilir miyiz? Muhtemeldir ama günün ikinci yarısında Amerika'dan gelecek olan tarım dışı istihdam rakamı ve işsizlik oranı rakamları biraz piyasa üzerinde baskı yaratabilir. Kurlardan kaynaklı baskı görebiliriz. Dolar endeksi ve dolar TL'nin seyri bugünkü rehberlerimiz olacak BIST 100'ü anlamak açısından. Ancak BIST 100'deki performansa baktığımızda özellikle haftaya başlarken biz ilk iki gün için 1550 seviyesini hedef göstermiştik. Daha sonrasında ise 1550-1600 seviyelerini görebilecek bir BIST 100 demiştik haftanın 3. işlem gününde. Ve gerçekten de o projeksiyonumuz bağlamında hareket eden bir BIST 100 vardı. Birçok engel 1530 gibi seviyeleri rahatlıkla aştı. Bir ara korkuttu. 1495'e kadar geri çekilme yaşandı ama burada tabii ki kirli haber akışı piyasayı biraz da realizasyona sürükleyen etken oldu. Ancak çok hızlı bir şekilde piyasa toparladı ve 1575 puan seviyesine geldi. Burada en büyük tabii ki destek bankacılık ve ulaştırma tarafından geldi. Şöyle istatistiksel olarak baktığımızda dünü yaklaşık olarak %1.85'lik bir yükselişle tamamladı BIST 100 ve gün içerisinde de 1562 ile 1577 bandında hareket etti ve genel anlamda da alıcılı seyrini bütün gün boyunca da korudu. Bugünün üzerine baktığımızda geri çekilmelerde 1565 ve 1550 desteklerimiz, yukarı yönlü hareketlerde 1589 diyelim ona. İlk hedefimiz daha sonrasında da 1600 seviyeleri. Bugün görebilir miyiz? Muhtemelen bugün denemeye çalışacaktır. Bir 1600 hedefini görme ihtimali ama günün ikinci yarısında gerek tarım dışı istihdam rakamı gerekse hafta sonuna giriyoruz beklensi belki biraz kar satışlarını arttırabilir. Dikkatli olmak lazım.
Bankacılığa falan geçeceğiz ama dünü hatırlarsak biraz daha ulaştırma endeksine baktığımızda yükseliş günlük %6,5'u aştı.
Doğru.
Belgin Hanım. Bunun sebebini sorayım. Bu yükselişi neye bağlıyoruz? Hem de bakalım ulaştırma endeksine nasıl yorumlarsınız?
Hani şöyle söyleyeyim, ulaştırma endeksi dün %7.6'lık bir yükselişle adeta Borsa İstanbul'u uçuran endeks oldu. Haftalık bazda da baktığımızda ise %11.7'lik bir yükselişle birinciliği kaptırmamış. İkinci sırada banka geliyor, bankacılık endeksi 7.73'te. Yani bankacılık endeksi bile ulaştırmanın gerisinde kalmış. Burada hiç kuşkusuz Türk Hava Yolları'nın büyük bir etkisi var. Türk Hava Yolları'nın bilançosunun gelmesi, bilançoda beklentilerden çok çok daha güzel bir bilançonun gelmesi. Bu kez hani Türk Hava Yolları için yıl sonu hedeflerini 7 liranın üzerine çıkarmayan beklentiler bir anda 17 liralar seviyesinde acaba 20 lira olur mu noktasına geldi. Bu bilanço sonuçlarıyla hemen şöyle bir bakıyorum. Özellikle Türk Hava Yolları ile ilgili notlarımdan paylaşmak isterim Hande. Beklentiler dahilinde Türk Hava Yolları yani beklentilerden iyi bir şekilde 3. çeyrekte 6.3 milyar TL'lik bir net kar getirdi. Piyasa beklentisi 3.7 milyardı. Yani bu anlamda baktığımızda hissenin performansının inanılmaz bir şekilde hızlandığını görüyoruz. Yönetmenimizden rica edelim son 6 aylığı bize getirebilirse özellikle yılbaşından itibaren Türk Hava Yolları ile ilgili değerlendirmelerimde şu ifadeyi kullanıyordum. Birinci ve ikinci çeyrek Türk Hava Yolları'nda genelde bilanço beklentileri karşılamaz ve buradaki rakamlar daha eksi değerlerde olur. Ancak ikinci çeyrek bilançolarını açıkladıktan sonra Temmuz sonu itibariyle portföylerde yavaş yavaş yerini alması durumunda üçüncü çeyrek bilançolarının Türk Hava Yolları'nda her zaman için güzel bilançolar olduğuna değinmiştim. Bu benzer hareketi burada da görüyoruz. Özellikle Ağustos ayından itibaren yatay ve işte dalgalı seyirlerle alanlar, yani 12 liralar seviyesinden almaya başlayan yatırımcı Eylül-Ekim ayındaki yükselişlerle birlikte hissenin 17 liralara kadar yükseldiğini de görmüş oldu. Burada tabii beklentileri aşan ciro, net kârdaki ve güçlü performansta etkili yorumları da var analiz raporlarında. Özellikle kargo gelirleri, FAVÖK'teki artış ve FAVÖK marjındaki artışlar gibi unsurlar bu durumun yılın son çeyreğinde de devam edeceği mesajını vermiş oluyor rakamsal anlamda. Geçen yılın aynı çeyreğinde Türk Hava Yolları'nın karantina süreçleri dolayısıyla 946 milyon TL zarar açıkladığını da hatırlatalım.
Peki, şimdi dünün yükselişlerinden yine devam edelim ki bankacılık sınai tarafı da hareketliydi, evet. Belgin Hanım. Bankacılığa bakalım, ulaştırma sonrası hisse bazlı da baktık Türk Hava Yolları'na. Bankacılıktaki hareket nasıl? Bugün biraz satış görüyoruz, %0.32. 1450'ye kadar çıkan bir bankacılık görüyoruz ki 1446 seviyesi. 1446 seviyesi nasıl değerlendirilir? Şimdi yükseliş sonrası bu seviye korunur mu? Yukarı yönlü hareket devam eder mi? Önümüzdeki süreçte ne bekliyoruz bankacılık anlamında?
Şimdi bankacılıktaki dünkü seviyeler 1450 kapanışı, %2'lik bir yükseliş var. 1433 ile 1457 arasında gidip gelmiş bankacılık endeksi. Burada tabii Garanti Bankası, Vakıfbank, Vakıfbank'ın da bilançosu geldi bu arada. Vakıfbank, Halk Bankası hareketlerini de gördük. Şimdi garantiyi bir indikatör olarak ayırdığımız zaman burada hiç kuşkusuz diğer bankaların performansı.
İsteyelim mi yine toplu bir görelim, rica edelim yönetmenimizden.
Tabii ki, tabii ki etkili olduğunu düşünüyorum, evet. Ben. O yüzden bu hafta bazında %7.73'lük değer kazanan bankacılık endeksinde seviyelerin çok hızlı aşılmasında Garanti Bankası, sonrasında Akbank ve Yapı Kredi Bankalarının desteklerini unutmamamız gerekiyor. Bugün satıcılı olmaları son derece normal. O yükselişin elbette ki bir realizasyonu gelecekti. Bu anlamda baktığımızda tabii ki Vakıfbank'ın açıklamış olduğu bilançoda net kar rakamının 2.17 milyar TL olması ve bununla birlikte karını 3. çeyrekte %18.2'lik arttırmayı bu zorlu dönem içerisinde başarması gibi etkenler de Vakıfbank'ı biraz daha endekse katkı anlamında geriden gelen ama endekse güç veren hisse noktasına getirmiş oldu. Kamu bankalarıyla ilgili bir baskı vardı. Vakıfbank şu andaki performansıyla bunu biraz daha geri plana itmiş gözüküyor. Ama dediğim gibi bugün biraz satıcılı görebiliriz ama Garanti Bankası ayrışabilir pozitif yönde.
10.46 gözüküyor. Şu an için baktığımızda Garanti tarafına Akbank'ta da 4.61 seviyesini takip ediyoruz. %0.43'lük aşağı yönlü hareket var. Yine genel toplu bankacılığa baktığımızda Garanti'nin burada pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Peki Belgin Hanım, şimdi sınai tarafına da bir göz atalım hemen. Son işlem gününde bakacağız ki hareket nasıl? Yine dünü de odaklanalım, düne de odaklanalım. Bakalım haftalık hareketi de nasıl sınainin, ki yükseliş gördük zaman zaman 2762, ama biraz daha bankacılığa göre biraz daha satıcılı ve daha sakin geçiren, evet, bir sınai tarafı karşımıza çıkıyor ki 2735'te aşağıda takip ettik. 2756 şu an için bakalım %0.06. Bugün yatay negatif, pozitif düzeltiyorum. Son bir haftalık hareketi için ne dersiniz sınainin?
Şimdi son bir haftalık süreç içerisinde sınaiye baktığımızda 0.20'lik bir artış olmuş. Gerek bilançoların gelmesi, gerek Ereğli Kardemir gibi hisselere gelen kar satışlarının etkisiyle sınai tarafında bir geri çekilme hareketini gördük ki burada da zaten 2750'nin üzerinde satış baskısıyla karşılaşabileceğimizi biliyorduk teknik anlamda da. Şu anda bu hareketi ve benzer hareketi yapıyordu ama yeniden 2750'nin üzerine çıkıp 2800'e doğru hareketlenmeyi hisse bazında görebiliriz sektörel anlamda. 2755-2770 bandında hareket etti. Demek ki bugünkü ilk direnç noktamız yine 2770'ler seviyesi olabilir sınai tarafında. Hafif bir toparlanma, hafif bir artı değerli haftayı kapatabilir. Ama her bilançolar gelişti sanayi endeksi içerisinde yer alan şirketlerde realizasyonların gelmesi endekste kısa süreli bir satış baskısını oluşturur ki bu da aşağıda 2700, yukarıda ise 2770 bandında hareketleri beraberinde getirecektir.
Özür dileyerek ben geri dönmek istiyorum. Vakıfbank'a bir detaylı bakalım mı?
Tabii belki ki bakalım.
Çünkü finansal sonuçları da geldi. Ben onu atladım bankacılığa bakarken. Evet. Hazır Vakıfbank'ın net kar 9 aylık performansına da şöyle bir göz atmış olalım. Ne ifade ediyor şimdi? Nasıl bir performansı var finansal sonuçlarına baktığımızda?
Evet. Şöyle bir baktığımda elimdeki notlardan özellikle Vakıfbank'tan gelen açıklamalar ışığında Vakıfbank 2021'in ilk 9 ayında Türkiye ekonomisine sağladığı finansal desteği bir önceki yıla göre %21 arttırmış bir banka ve bu artışta 614 milyar TL'ye çıkmış. Dolayısıyla Vakıfbank bu anlamda özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler dahil olmak üzere ağını genişleten bir banka görünümünde ve toplumun tüm kesimlerine finansman sağlayan bir banka Vakıfbank. Toplam aktifleri ise yıllık bazda %20'nin üzerinde büyüyerek 769 milyar liraya ulaştı. Şimdi aktif büyüklüğü önem rasyolara baktığımız zaman bankacılıktaki hisseleri de sektöründeki hisseleri değerlendirirken aktif büyüklüğü, varlık kalitesi, çekirdek sermaye rasyosu, sermaye yeterlilik rasyoları önemlidir. Dolayısıyla böyle zorlu dönemlerde aktif toplamını güçlü tutmayı başarabilen banka ve şirketler zorlu süreçleri, nakit sıkıntıları ve bununla birlikte kısa ve uzun vadeli borçların ödeyebilme güçlerini hece edebilme potansiyeline sahip oluyorlar. Bankanın aynı dönemde brüt kârı 2 milyar 755 milyon lira, net kârı ise 2 milyar 178 milyon lira olarak gerçekleşti. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Tasarruf mevduatlarında özellikle Vakıfbank biraz daha katılım bankası statüsünde tasarruf mevduatında yıllık %30'un üzerinde bir büyüme kaydetti. Sürdürülebilir bankacılık logosunu tüm Vakıfbank şubelerinde devam ettiriyor. Fonlama yapısında en fazla sürdürülebilir kaynağa sahip olan banka gibi önemli notları da üzerinde taşımakta. Dijital dönüşüm yine bankacılık sektöründeki 2021 yılında hızlanan bir alan ve bununla birlikte şöyle baktığımızda özellikle bilgi teknolojileri konusunda dün de ATV Apara zirvesine baktığımızda 2023 projeksiyonları ortaya konduğunda tüm telekomünikasyon sektörüne ait şirketler, CEO'ları, enerji sektörü ve bankacılık sektörü temsilcilerinin özellikle dijital dönüşüm, dijital çağ ve dijital yatırımlar noktasındaki yaptığı açıklamalara baktığımızda bir kez daha bankacılık sektörünün bir değişim içinde olduğunu görüyoruz. Bu anlamda özellikle bilgi teknolojileri sektörünün en önemli organizasyonlarından birisi olan IDC Türkiye Dijital Dönüşümü 2021 ödüllerinde Vakıfbank'ın 4 ödül birden aldığını da belirtelim ve onu tebrik edelim. Bu anlamda baktığımızda öz kaynak karlılığı ve sektör ortalaması içerisinde baktığımızda mavi ile olan çizgi öz sermaye karlılığını gösteriyor. Yani bankanın bu mevcut dönem içerisinde aktiflerin içerisindeki değerleri korurken aynı zamanda da sermaye tarafından ne kadarlık bir kısmın eridiği ya da arttığı noktasında bize ifade ediyor. Bununla birlikte sarı olansa sektörün banka içerisindeki yerini gösteriyor. Kamu bankalarının önemli bir risk durumu söz konusu ama bu arada son dakika gelişmesi var galiba Hande. Ekranlarımızda görüyoruz ve ben devam edeyim. Vakıfbank 4. çeyrek içinde iyi bir başlangıç yapabilir diye düşünüyorum.
Evet, asgari ücret konusunda çalışmaları sürdürüyoruz diye Sayın Bilgin'in açıklamaları var efendim. Enflasyon karşısında emeği koruyarak hesap yapıyoruz. Açıklamalarımızı takip ediyoruz. İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesinin gündeminden çıkararak çalışma içindeyiz. Gündemden çıkartacak çalışma içindeyiz. Rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim açıklamaları var Sayın Bilgin. Açıklamaları bu şekilde efendim takip edeceğiz. Asgari ücret çalışmalarına ilişkin ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz. Türkiye genelinde asgari ücret konusunda toplumun beklentisini ortaya koymak için bir araştırma başlattık ve işçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini gündemden çıkaracak çalışma içindeyiz ve rahatlama sağlayacağını da şimdiden söyleyebilirim. Açıklaması var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak hesap yapıyoruz. Denmiş efendim Sayın Bilgin tarafından. Takipte olacağız elbette. Bu sıcak gelişmeyi de aktardık. Belgin Hanım, buyurun, tamamlayacağınız bir konu var mı?
Evet, Vakıfbank'la ilgili söyleyeceklerimiz bunlar şu anda.
Peki, hisselere geçelim hemen sonrasında. Anadolu Efes'le başlayalım. Bakalım 2021 yılı beklentileri, burada bir revizyon var. Nasıl bir performans var? Ne dersiniz Belgin Hanım, Anadolu Efes için?
Hemen şimdi bakalım. Şöyle bir bakıyoruz, güzel bir performans da gösterdi zaten. Özellikle Ekim ayında 21'ler ya da 21'lerin biraz aşağısındaki seviyeden 24'lere kadar yükselen bir Anadolu Efes grafiğinde görmüş olduk. Ve bununla birlikte revizeleri görüyoruz. Neler var bu revizeler içerisinde? Konsolide satış hacmi var. Özellikle daha önceki beklenti orta tek haneli büyümeymiş. Burada orta yüksek tek haneli büyümeye revize edilmiş. Bununla birlikte bira satış grubu düşük tek haneli büyümeden düşük tek haneli büyümeyi aynen korurken konsolide net satışları yüksek onlu büyüme, yüksek onlu ve düşük 20'li büyüme şeklinde revize edilmiş. Bu anlamda baktığımızda meşrubat grubu net gelirli, net satış gelirleri daha önce düşük 20 yüzdeli büyümelermiş. Şimdi ise yüksek 20'li, düşük 30'lu yüzdeli olarak revize edilmiş. Bu şu anlama geliyor bu revizelere baktığımızda. Beklentilerinin çoğunluğunu ağırlıklı olarak yukarı yönlü revize eden bir Anadolu Efes grubu var. Bu anlamda hissenin performansını takip edeceğiz tabii ki.
Peki şimdi bakalım 20.94'lerden yukarı doğru bir eğilim var ki beklentiler de geldi. Var mı eklemek istediğiniz?
Evet, şimdi burada tabii ki önemli olan bilançoya bunlar tabii ki satışlar etkileyecektir ama konsolide net satışlar Anadolu Efes bir grup olarak da baktığımızda yüksek onlu büyümeden yüksek onlu düşük 20'li büyüme. Bu noktada biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Yani özellikle piyasa koşulları içerisinde mevcut bulunmuş olduğu pazardaki yüzdelere baktığımızda bu önemli ama meşrubat tarafında ise bir artışı görüyoruz. Düşük 20'li yüzdelerle büyümeden yüksek 20'li büyümelere doğru revizeyi görüyoruz ki bu da olumlu.
Dardanel'e geçelim hemen sonrasında Anadolu Efes sonrasında ki Dardanel'in nasıl bir performansı var. Burada da yine eski ve yeni yıllık satış artışında bir yeni beklenti revizyon söz konusu Belgin Hanım. Buyurun.
Şimdi şöyle bir bakıyoruz Dardanel'de özellikle hemen hatırlatmada yapalım. Pay geri alım programını sonlandırdığını açıkladı Dardanel ve bununla birlikte özellikle de Dardanel'in bir önceki tabloyu mümkünse rica edelim yönetmenimizden. Yıllık satış artışı ve FAVÖK marjı ile ilgili olarak da beklentilerini aynen koyduklarını da özellikle bu anlamda görmüş olduk. Ve herhangi bir değişim gerçekleştirmedi ama hissesiyle ilgili özellikle geri alım programını sonlandırdığını da hatırlatalım.
Peki, Dardanel'e de baktık. Fiyatı da 6.44 aşağı yönlü 2.76 karşımıza çıkıyor. Kontrolmatik'le hemen devam edelim Belgin Hanım. Geçen senenin halk arzlarından yeni sayılır ama tabii üzerine birçok halk arz geldiği için artık Kontrolmatik de eskiler arasında diyebiliriz. Şirketin iştiraki Planse Uydu ve Uzay Teknolojilerinin geliştirdiği LOT test uyduları için 2022 yılında 3 adet uydunun yörüngeye gönderilmesine yönelik araştırma anlaşma imzalandığı da açıklanmış. 79'a kadar çıkmış 59'lardan %5'lik de yükseliş var gün içi 78.50 şu an için.
Evet olumlu haberin olumlu fiyatlamasına görüyoruz ama Kontrolmatik ile ilgili şunu söylemiştik. Sadece hisse özelinde değil diğer hisseler için de aynı şey geçerlidir. Haber akışının olması, bir hikayenin oluşması, bu hikayenin çeşitlenmesi ve bunun bilançosuna pozitif yansıyabileceğine dair beklentiler gibi oluşumlar hissenin borsadaki performansını her zaman için pozitif yönde etkiler. Son bir aylık performansa bakarsak da bunu zaten görüyoruz. Oldukça sık haber akışıyla karşımıza gelmişti ki her haber akışı da son derece önemliydi. 59 liralardan 79 liralara çıkan bir performansı getirmişti beraberinde. Şimdi yine burada kilit seviye 78'ler daha önce işaret ettiğimiz seviyeler bu noktalardı. Burada karar anı 78'in üzerinde yeni bir bant hareketine başlayabilir. Biz de Kontrolmatik'i takipte olacağız.
Markaya geçelim. Evet. Markada ne gibi gelişmeler var? Şirketin Kendall, Kylie markalarının yetkilisi Kanada firmasıyla Kendall ve Kylie markalı ürünlerin Türkiye'de yetkilisi olacağı ve üretim distribütörlük anlaşması imzalanacağı da açıklanmış. Böyle de bir bilgi var. 4.05 aşağıda takip ediliyor ki 4.44 yukarıda. Aşağı yönlü bir hareket var ama bugün için toparlanma var. 4.10'da fiyat karşımıza çıkıyor. Belgin Hanım ne dersiniz?
Evet bu da ilginç haberlerden bir tanesi. Şimdi tabii bu olumlu. hisseye yansımasını hep birlikte takip edeceğiz. Bir yabancı ve tanınan bir yüzde yapılan ortaklık, bir firmayla da
ortaklık
söz konusu.
Magazinsel 200 değil mi?
Evet. Ve burada tabii ki şeye bakacağız biz, Kyle ya da Kendall Türkiye'ye gelir mi bu açıdan. Bu markayı kutlayalım, Mark Holding'i, yeni haber akışlarını da takipçisi olacağız. Fiyatlamalar tarafına baktığımızda son dönemde oldukça sert dalgalı hareketler yaşamıştı hissenin. Ama yeni ve farklı projelerle karşımıza geldikçe o fiyatlamalarında biraz daha istikrarlı devam edeceğini düşünüyoruz. İzlemede olacağız tabii ki.
4.13'te marka yatırımın fiyatı var. Son bir TÜPRAŞ'a da bakalım. Hemen sonrasında elde edilen fonun 149.7 milyon Türk lirasının banka kredi ödemelerinde kullanıldığı açıklanmış efendim. Ve 2021 yılı revize beklentileri de hemen aktaracağız Belgin Hanım. 119'lardan 149'a kadar, özür dilerim, 142.70'e kadar da çıkmış. Şu an için son bir aylık aslında en yüksek performans diyebiliriz. 142.60 bugün için yatay negatif ama en yüksek yerde şu an.
Borsayı taşıyan hangi hisselerdi? Şöyle bir hatırlayacak olursak hiç kuşkusuz ilk aklımıza gelen Ereğil olacaktır. BİM var tabii ki, marketler zincirine baktığımızda Ereğli, BİM, Kardemir, TÜPRAŞ hareketine sonrasında başlamıştı. Sonrasında Bayrağı Garanti Bankası almıştı ve devam etmişti holdinglerde de Koç Holding. Aslında belki de en başta Koç Holding o hareketi başlatmıştı. Gerek Koç Holding'in performansı, gerekse Koç Holding bünyesindeki TÜPRAŞ'ın performansı, TÜPRAŞ'taki hareketin 101 liralar seviyesinden başlamasıyla ilk yeşil ışığı yakmıştı aslında Hande. Ve 101 liralardan başlayan hareket önce 109-110 bandında dengelendi. Sonra 110 bandını geçtikten sonra 120-130 lira seviyesine geldi ki 140'lı seviyelerde bilançonun daha iyi geleceğinin fiyatlamasıydı. Ki nitekim de öyle oldu. 9 ayda 1.9 milyar TL'lik bir net kar rakamı açıkladı. Ana ortaklık karı ise 987.9 milyon. TÜPRAŞ'ın bu karlılığında petrol fiyatlarındaki yükseliş kadar stok kontrolünü iyi yapması, artan petrol fiyatları ve kendini hedge etmesi gibi tüm imkanlarını çok doğru ve yerinde kullanması da hisse performansına, fiyatlamalara yerleşmiş oldu. Ve yatırımcılardaki dönüşleri şöyle görüyorum bazı paylaşımlarda, özellikle TÜPRAŞ'la ve Garanti Bankası ile ilgili. Bu yıl bir tecrübe yılı oldu borsaya ilgi duyan yatırımcılar açısından. Bir kez daha TÜPRAŞ'ta 100 liranın altındaki fiyatlamaları gördüklerinde 12 ile 12 aylık performansta portföylerini alabileceklerini biliyorlar. Bununla birlikte Garanti Bankası'nda da özellikle 6-7.50 bandındaki hareketlerde, o 12 aylık hedeflerde portföylerini alabiliyorlar. TÜPRAŞ ile ilgili olarak şöyle bir baktığımızda FOVEC artışını da görüyoruz ki bu da son derece önemli. 4. çeyrek bilançosu da iyi gelebilir. Net satışlardaki artış ve brüt kârdaki artış da önemli ama burada benim en çok dikkat ettiğim şirketlerle ilgili esas faaliyet kârındaki artışı baz alırım ben. Ve esas faaliyet kârındaki artışsa son derece önemli burada. Ve 2021 Eylül ayı itibariyle baktığımızda ise ciddi anlamda bir artış görüyoruz. Bu da sürdürülebilir kârlılık anlamında önemli. Takipçisi olmaya devam edeceğiz.
2 milyonlardan 3 milyonun üzerine çıkmış.
Aynen.
Peki, sermaye artırım tarafına geçelim. Hemen sonrasında Adası Alışveriş Merkezleri var. Şirket sermayesi 8 Aralık'ta 252 milyon Türk lirasından %300 oranında bedelli olarak 756 milyon Türk lirasına nakden artışla 1.1 milyar Türk lirasına yükseltilecek. Gedik Yatırım Ortaklığı keza takip ediyor sermaye artırım tarafında. Burada da 30 milyondan %220 oranında 66 milyon Türk lirası nakden artışla 96 milyon liraya yükseltilmesi. Rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 37.745 adet pay bugün ve pazartesi borsa birinci piyasada satılacak ve sönmez pamuklu sanayi 3 tane şirket var. Belgin Hanım, hem bunları sorayım hem de bir yandan da şimdi yükseliş trendinde olan bir borsa görüyoruz. Yatırımcıyı soracağım birazcık, nasıl aksiyon oluyor bu süreçte ya da almalı, portföy nasıl oluşturulmalı? Evet. Şöyle sektörleri çünkü baktığımızda genel anlamda bir yükseliş görüyoruz. Şu an için nasıl bir pozisyon almalılar diyeyim, portföyü de sorayım, ekleyeyim, pası size bırakayım.
Şimdi şöyle söyleyeyim, sermaye arttırımlarına baktığımızda senden rica edeyim, elimdeki notlarda göremedim ama ADS'deki sermaye arttırımı rakamlarını söyleyeyim.
756 milyonluk bir artış var. Hı hı. 252 milyon Türk lirasından %300 oranında bedelli olarak.
Bedelli sermaye artırımı demek ki yatırımcı bu bedelliye girebilmek için para ödeyecek ve bu katılacak. Gedik Yatırım Ortaklığı'ndaki rakam bir kez daha söyleyeceğim.
Orada da %220'lik artış var. 66 milyon, 30 milyondan 66 milyon, 96 milyona yükseltilmesi. Burada Rüşen Hakları'nın kullandırılmasının 37.745 adet pay Rüşen ve Borsa Birincil Piyasada pazartesi ve bugün evet. satılacak.
Kullanılmayan Rüşen Hakları, bedelliği kullanmış, kullanılmayan Rüşen Hakları'nın ise Borsa Birincil Piyasadaki satışı var. Sönmez'deki şey nedir?
Ona da bakalım. 9 Kasım'da 79.9 milyondan %62.64 oranında bedelsiz bu sefer. Hı hı. 50.1 milyon Türk lirası artış ve 130 milyon liraya yükseltilecek.
Evet, bedelsizde ise yatırımcı herhangi bir bedel ödemeyecek. Bunlar ne anlama geliyor? Hisselerin fiyatlamaları açısından. Yani yatırımcı bir hisse senedini alırken birkaç özelliği de satın almış oluyor. Bunlardan bir tanesi değer artışından. Yani almış olduğu fiyatın çok daha üzerine satabilme imkanına kavuşurken temettü, yani şirketin bir yıllık performansla elde etmiş olduğu karlılık, hani diyoruz ya evet. biraz önce esas faaliyet karı. Bu ve diğeri ise bu dönem içerisinde sermaye artırımları. Sermaye artırımları bizi nereye götürüyor? Bir, elimizdeki hissenin adedi çoğalırken ve bu hissedeki ilerideki evet. gelişmeleri de beraberinde görüyoruz. Sonuç itibariyle şunu söyleme özetleyecek olursak çok portföylerimizde güzel. Hisse senedi olmalı. Sayın SPK Başkanı dünkü açıklamalarında da vardı. Halka arzlar devam ediyor ve bu süreç içerisinde portföylerimizde %40 hisseyle yolumuza devam ediyoruz.
Belgin Hanım teşekkür ederiz. Hafta başında tekrar görüşmek umuduyla diyelim. Evet efendim, portföy yönetimini bugünlük burada noktalıyoruz. Biz tekrar saat 13'de görüşeceğiz. Şimdi hoşça kalın. Podcast dinle.